Merhabalar. Akademik Yazım Destek Ofisi'nin düzenlediği indeksli dergilerde yayın deneyimleri eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimde Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Cemiş hocamız bize yayın deneyimleri ilgili bilgilerini aktaracak, deneyimlerini sunacak. Cemiş hocamız yani sosyal bilimci olarak alanda ön plana çıkan hocalarımızdan biri. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan en etkili bilim insanları listesinde de 202'lik dilime girerek büyük bir başarı göstermiştir. Sosyal bilimcilerden tabii ki böyle bir hocamızın bu listeye girmesi bizim için de ayrı bir gurur kaynağıdır. Hocamızın deneyimlerinden sonuna kadar istifade ederiz inşallah. Umarım herkes için faydalı bir eğitim olur. Ben sözü fazla uzatmadan hocamıza devredeyim. Buyurun Sayın Hocam, sizi dinliyoruz.
Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde senin nezdinde Atatürk Üniversitesi Yazım Birimine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Değerli katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Umarım hepimiz adına faydalı bir toplantı olur, bir seminer çalışması olur. Şimdi toplantımıza başlamadan önce bir tane kağıtla kalem herkesten rica edeceğim. Zira ön yüzünü ve arka yüzünü aynı şekilde kullanacağız. Biraz alışılagelmiş bu tür toplantılardan farklı bir formatta gerçekleştireceğiz. Zira seminer olarak hazırladığım sunu ekranda yansıyor galiba. Bunu dört bölümden oluşturdum. İlk
Tabii
bölümde
hocam paylaşayım. Ben paylaşmadım hocam, pardon.
hocam. Evet.
Şu an
İlk
kırmızı.
bölümde sosyal bilimleri tanıyacağız. Sonra yine devamında mevcut durumu irdeleyeceğiz. Tabii bu irdelerken Türkiye'deki yüksek öğretime tabi tüm üniversiteleri yapmadık ama en azından görev yaptığım hem Atatürk hem de Anadolu Üniversitesi'ne küçük bir karşılaştırmayla mevcut durumu ortaya koyacağız. Sonra da bu bölümün sonunda bilim insanı kimdir sorusuna cevap arayacağız. Üçüncü bölümümüzde atölye çalışması yapacağız. 15-20 dakika tabii burada da çok değerli katılımcılar da var. Onların da yardımlarını alarak hep birlikte dinamik bir bölüm geçirdikten sonra popüler konulara değinip soru ve cevaplarla bu semineri sona erdireceğiz. Şimdi niye farklı bir format tercih ettim diye soracak olursanız zaten eğitimler çerçevesinde hatta sosyal medyadaki akademik yazım biriminin videolarını da biraz izleme fırsatı buldum. Bir makale nasıl yazılır üzerinde çokça durulmuş. Biz de farklı bir bakış açısıyla bunu nasıl motive paylaşabiliriz adına orijinalitesini bu seminer çalışmasını yapmak istedim, ortaya koymak istedim. Dolayısıyla ilk önce sosyal bilimler olarak bir bakalım, sunuda da yansıdığı üzere insanın muhatabı olan her şeyle ilişkisini araştıran akademik disiplinler bütünü olarak biliyoruz. Tabii bilim felsefesi boyutuyla baktığınızda sosyal bilimler bir bilim olarak da kabul edilmeyebiliyor veya edildiği bazı noktalar söz konusu olabiliyor. Bu tartışmalardan uzaklaşarak üniversiteler arası kurulun sosyal bilimlerin alt alanlarıyla birlikte ilan ettiği sosyal beşeri ve idari bilimlerde 63, ilahiyatta 3, hukukta 20, filolojide 9, eğitimde ise 11 alt alan. Hatta bu listeye giremeyenlerle birlikte minimum 106 alanın olduğunu söyleyebilirim. Girift bir yapı var, büyük bir yapı var. Dolayısıyla bu yapı içerisinde birazdan konuşacağımız mevcut durumla da bir tezat söz konusu. Bu girift yapı içerisinde en başta söylediğim kağıt kalem noktasında ilk notumuzu şöyle alabiliriz. Bu alanlara bakarak bence ilk 10 sıralama yapmamız lazım. Çünkü artık öz alanda çalışma dolayısıyla multidisiplin çok öne çıkıyor. Bu 10 tane alanı belirleyerek içinde de ilk 3 alanı belirlediğimizde temel bilgi alanımızı ve yan alanlarımızla birlikte bilgi dairemizi bu anlamda genişletebiliriz. Bu alanlarda çalışan öğretim üyelerini de tespit etmek koşuluyla belki onlara yeni konular götürerek bu multidisiplin noktasında yeni indeksli yayın kapılarını da açmamız çok mümkün. Aynı zamanda hangi alanda çalışıyor isek o alanda ilk 50 dergiyi, ilk 100 araştırmacıyı dünyada öne çıkanlar açısından takip etmekte çok fayda var. Bu bize dünyanın nerede olduğunu, bizim de onları yakalamamız noktasında ne yapmamız gerektiği noktasında bir fikir vererek motive ediyoruz. Şimdi bir karşılaştırma bizim Türklerin yaptığı bir AD indeks baz aldım. Bu ulusal ve uluslararası yayınları içerir. Google akademik tabanlı bir sıralama yapıyor. Diğeri de daha çok Web of Science'ın yansıması olarak Scopus endeksi hepimizin bildiği. Tabii Scopus'ta yayın yapmak demek SSC'yi yayın olması anlamına gelmeyebiliyor. Veya SC'yi de burada unutmamak gereken diğer bir alt endeks olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir bakınız. Ben AD Endeks'te Atatürk Üniversitesi'nin kendi içerisinde kayıt 446 araştırmacısını gördüm. Anadolu Üniversitesi'nde ise 258 kişi. Bu indekslerde kendi üniversiteleri içerisinde sosyal bilimci Atatürk Üniversitesi'nde ilk 20'ye bir kişi olarak 6 araştırmacı, bilim insanı, sosyal bilimler alanında çalışan kişi sosyal bilimler indeksinde, pardon, genel indekste sıralamaya girmiş. Bu AD indekste ilk 20 94'ten 31'e inerken alt sınır 31'de karşımıza çıkıyor ve atıf sayılarının da 33 bine 1112 arasında değiştiğini görüyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde bu oran 56'ya 28 H indeksindeyken 10.934 atıfla 2.420 alt atıf arasında ilk 20'nin seyrettiğini görüyoruz. Tabii biraz önce de bahsettim, bu ulusal ve uluslararası çalışmaları içeren bir indeks türü. Diğer taraftan Scopus'a baktığınızda Scopus'a kayıtlı toplam bilim insanı sayısı, eğer gözlerim yanlış görmüyorsa 3.700, bir daha bakayım, 59 kişi. Atatürk Üniversitesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde ise 2.664, yanlış okumadıysam. Ve Scopus indeksi açısından toplam dökümanın sıfır olduğu araştırmacı sayısı ne yazık ki ilk 20'de Atatürk Üniversitesi'nde yok. Sosyal bilimci olarak söylüyorum. Bu Anadolu Üniversitesi'nde de bir kişi olarak bu listeye girmiş. Ve Scopus'taki ilk 20'nin toplam doküman sayısı 3.411 iken Anadolu Üniversitesi'nde 2.927 olarak gerçekleşmiş. Çok geçen haftanın sonunda almıştım bu rakamları. Yine H indeksi açısından baktığınızda Atatürk Üniversitesi'nde takip ettiğim İlhami Gülçin Hoca'yı devre dışı bıraktığınızda, bırakmamak lazım, çok önemli işler yapıyor. Kendisini gıyabında çok tebrik ediyorum. Müthiş bir başarı gösteriyor. Onu denklemin dışına attığımızda 80'lerden başlayıp 26'ya kadar bir H indeksinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde de bu oran 51'e 22 arasında değişiyor. Tabii atıf olarak da baktığınızda biraz önce 33 binlerde olan İlhami Hoca'nın da ne kadar ulusal ve uluslararası yakın çalışma yaptığını görüyoruz. Onu da devre dışı bıraktığımızda bu sekme açısından bu oran çok da aşağılara iniyor ve alt limit olarak da 2.643'te atıf olarak gerçekleşiyor. Ne yazık ki ilk 20'de Scopus'ta da veya Web of Science tabanında yok. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi'nde ise biraz önce 10 binlerde olan ulusal yayınlarla birlikte olan bu rakam 7.330'lara iniyor. 20. sıradaki kişinin ise 1.270 atıfının olduğunu görüyoruz ve sosyal bilimci olarak listeye bir kişi girmiş. Birazdan söyleyeceğim şu iki tablo biraz iç karartıcı olabilir. Zira Atatürk Üniversitesi'nde 620 kişinin H indeksinin sıfır olduğunu görüyoruz kayıtlı olarak. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde 363 kişinin bu oranda sıfır çektiğini söyleyebilirim. Bunlar mevcut kayıtlı total bilim insanı sayısına böldüğünüzde yaklaşık 7'de 1'ine falan tekabül ediyor. büyüklükleri açısından. Aynı zamanda total doküman sayısının, yani bu tekrar edeyim, SSC'yi olmayabilir, SC olabilir veya sadece Scopus olabilir. 3600, yanlış okuyor olabilirim, 47 kişi Atatürk Üniversitesi'nde sadece bir yayın yapmış. Hatta epey bir zaman harcadım, bunlara tek tek baktım. Çoğusu ne yazık ki sosyal bilimciler. Aynı zamanda 1081 kişi de Anadolu Üniversitesi'nde sadece bir yayın üretebilmiş. Şimdi bu açıdan bu arada biraz kesintili olacağım. Çünkü uluslararası konuklara da bir taraftan bir şey yazmaya çalışıyorum. Birazdan bağlayacağız onları. Bu açıdan baktığınızda çok korkutucu geliyor. Yani sosyal bilimler üniversitelerde kambur tartışması çıkıyor. Üniversitelerde bu sorunu gidermek için kriter noktasında ne yazık ki farklı uygulamalara gidiyor. Bu iyi midir, kötü müdür? Bu tartışmaya girmeyeceğim. Yani çok yayın yapmak iyi bir bilim adamı olduğunu ifade ediyor mu diyenler, etmiyor diyenler karşılıklı tartışmalar içerisindeler. Ama ben bu noktaya kadar özetlediğim tablo içerisinde bilim insanının kim olduğu sorusuna cevap arıyorum. Ve motivasyon tarafına geçiyorum seminerin. Dolayısıyla bu noktada birkaç tane konuk alacağız ve bunlarla ilgili fikirlere başvuracağız. Şöyle bir bakayım şimdi becerebilirsem. Evet. Romanya Pitești Üniversitesi'nden Profesör Doktor Madalena Radulescu'yu bağlayacağız. Ben ona kısaca Mada diyorum. Kendisiyle daha önce 5-6 tane çalışma gerçekleştirdik. Hala yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Çok da sevdiğim bir dostumdur. Romanya'dan yani öne çıkmış insanlardan bir tanesi. Finans alanında çalışıyor. Are you here, Mada?
Mikrofonu kapalı hocam. Kapalı görünüyor.
Bu arada çok özür dilerim. Biz üniversite olarak Zoom sistemi kullanmıyoruz. Bu arada, are you here?
Hello, yes, I'm here. Can you hear me?
Yes, yes. How are you? Okay. How is everything in Romania?
Everything is fine. I'm with classes now, but I took a short break to join you. Unfortunately, I can turn on my camera. I don't know why on mobile this Zoom don't allow me to turn on my camera.
It's not a problem. We hear you. Okay. First of all, I want to say thank you accepting me.
Thank you for inviting me.
Could you please introduce us yourself? One or two minutes. I know you have a more than one or two minutes, but shortly. Okay.
Yes, shortly. Go ahead, please. It will be. Okay. I'm full professor of finance in University of Pitești, Romania, and I'm also full professor and PhD supervisor at another Romanian university, University Lucian Blaga of Sibiu. I graduated finance and banks. I also had a master in this area and then a doctoral degree in economics area and a postdoctoral degree in economics area. I'm PhD supervisor in economics, general economics area. And now I'm specialized in energy economics and environmental issues mainly. That would be my brief presentation of my professional task.
Thank you very much. Let me ask you a question. What you want to say to young researchers? Do you have any career advices to them?
Well, yes. because according to my experience as editor and guest editors for some impact factor journals I work with for some time, I can advise them that they should read a lot of the latest research topics published in high impact factor journals, because they need to first they need to check what is the current stage of the existing knowledge on the topic they are interested in, to see exactly what are the directions, the future directions, further directions for future research in their area. And for that, they should be up to date with all the news, with all the news on the existing studies on that topic. They should establish very well the gap of the research when they need to prepare a paper, to prepare a research paper. Mm-hmm. And this is the most important issue in a study, in my opinion. When I got papers for review from the impact factor journals, first I look at the way the authors emphasize their gap, the research gap. So they need to highlight, to best highlight the addings they can bring with their current studies in that area. In terms of new variables they use, or in terms of new methodology applied in that paper, or in terms, why not, of a region that was not very well studied or understudied in the previous studies already published. For their academic career, I would recommend them to get a large network from inside a country, but also from abroad, because it is very, very important for a researcher to establish contacts with many researchers from different countries, to exchange knowledge, to exchange research ideas. And thus they can develop themselves, they can have many working teams, so they can work on several topics in the same time, and they can be very, very productive.
Thank you very much. So thank you very much to all useful information. So I know you have a class. Have a nice class, by the way.
Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. It's good to see you. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Thank you for inviting me.
Thank you very much. Arkadaşlar, şimdi Endonezya'dan bir arkadaşımız
Hi, good morning.
Dr. Arshan, how are you?
Yeah, I'm here. Hello. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. How is everything going?
Alhamdulillah, so far so good. Actually, today I have a very busy schedule. So in the morning, I have 3 classes back to back. So I just reach home.
I know you are so busy. Thank you for accepting me too. Could you please introduce yourself to our attendants?
Yeah, thank you so much. Can you hear me clearly?
Yes, very clear.
Okay, this is Dr. Shian Sharif. I am an associate professor at Department of Economics and Finance, Sunway University, Malaysia. And I am taking the responsibility as an assistant head at Department of Economics. Other than this, I am also a passionate researcher. So I always do research, and along with the research, I also have some editorial responsibility. Currently, I am an editor of Environmental Science and Pollution Research, that is the Springer Journal, and having an impact factor of 5+. Other than this, I am an associate professor at, I am an associate editor in Energy Policy, Elsevier Journal. That is also a very good or high rank journal. And I am also an associate editor of Air Quality and Atmosphere and Health Journal, that is also belongs to Springer. And other than this, I have also a guest editor for several journals under the umbrella of Elsevier, Sage, Taylor and Francis, and Frontiers, and so many more. If you talk about my research profile, so I have published so far more than 100 research papers in different impact factor journals, and my current citations are near to 7,500.
Okay, don't tell us. Let me say something in Turkish. Doktor Ashar Sherif, Endonezya'dan %2 Stanford listesinde high cited researcher'lerden bir tanesi ve çok sayıda derginin editörlüğünü yapıyor ve yüzün üstünde çok kaliteli çalışmaları var. Kendisini çok seviyoruz. Çok da takdir ediyoruz alana yapmış olduğu katkılardan ötürü. Let me ask you a question. What is the novelty for you as an editor?
Can I have the question again, please?
What is the novelty for you as an editor?
Okay. Yeah. Actually, when I started research back in 2018, so actually everyone has their own perspective. Everyone has their own, you can say, a way of understanding. But based on my experience as a researcher, as an editor, so I found novelty in two different ways. Okay. So, for example, if you are from the economics and finance background, so you can contribution towards the knowledge, you can make some novelty in your research based on two different ways. Okay, one is basically considered as a novelty towards the theoretical part. Like, for example, if you are doing some research on the primary data or on the secondary data, so you can bring some novelty to your work based on the theory. Like you can modify any existing theory, okay, and you can combine two different theories together that are somehow linked. So you can combine. So if you want to bring some novelty to your research, so you can make some novelty based on the theoretical side. Okay. Other than this, I also want to share my secret of success, that I also strengthen myself towards the econometric side and towards the methodological side as well. Because being a finance and being an economics student or being a researcher, we have to learn every time new things. And you know that in the field of finance and economics, there are so much development in terms of methodologies. So if you want to bring some more novelty other than theoretical aspects, so you can bring some novelty based on the methodological aspect as well. And so in order to make some novelty towards the methodological side, you have to learn new things. So you should learn that what are the new things that are currently, important in your field. So for example, if we talk about in the field of economics and finance, so now all of the domain is mostly shifted towards the non-linear side, towards the asymmetric aspect. Okay, so there are so many methodologies that covers the non-linear part, that non-linear estimations. So if anyone wants to thrive in the field of research, so he or she should start learning the new methodologies. So there are a couple of new methodologies, and the easy way to learn the new methodology is to focus on those journals that publish mostly related to the econometrics, like Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics. So these are the two journals that most of the time I follow that journal. So any new methodology related to the economics and finance is basically published there. And the good thing is that the codes are also available, and those who are publishing those methodology are very helpful. They are always ready to share the code. So if you are a beginner in the field of research, or if you are, for example, amateur or professional as well, so you can get benefit from those journal, you can get learn from those journal, and you can easily create some novelty in your research idea by introducing some novel methodology or some new methodology.
Thank you very much for your time. We got all useful information. I know you're so busy. I want to say have a nice day. Take care of yourself.
Thank you. Thank you so much for inviting me. And I'm really glad to see some of my friends are online. And I thanks to you and thanks to them as well for listening me. Thank you so much.
Thank you very much.
Yeah, have a good day. Thank you.
You too. Bu arada Dr. Aşan Sanbey Üniversitesi'nden hocam hatırlattı ama nereden olursa olsun o bir bilim insanı hocam. Her yerden katkı sunuyor. Süper bir çocuk. Evet. Üçüncü konuk İspanya'dan Dr. Lorente. Are you here?
Yes, I'm here.
Hola, ¿cómo está?
Hola, estamos estupendamente.
let's continue in English. How are you?
Hello, I'm really fine. Really, I'm impressed with the presentation of my colleagues. Most of them are also good friends, collaborators. And for me, this is just an opportunity for acknowledge all the work and this invitation. Thank you so much. And well, they have talked very clear about which is the status of research nowadays. So I guess I might introduce myself just for a short. Well, my name is Daniel Balsa Lobre Lorent. I'm from Castilla-La Mancha University in Spain. And I also collaborate with foreign universities in Romania, in Vietnam, also the universities in Spain. During the last year, I've been published several papers in High Indexes Journal. And I'm also chief editor in the journal Evaluation Review and GIS editor in Journal of Renewable Energy, Utilities Policy, and some of them are MDDI, so etc. So, well, this is nice, but I would like to talk about the way of the researcher, how to try to be a good researcher, even is a permanent knowledge, permanent way of contact, permanent way of respect and trust in your colleagues, and I would like to talk about this because I think that very important things have been said previously. Well,
okay.
For me,
let me ask you a question. What is What is your main motivation in scientific community?
Well, it's complicated. It's a very complicated question because you have several motivation. You have professional motivation. You want to reach higher position. You want recognition. You also, maybe one of the most important is that when you take a good position, you can support new or novel researchers, PhD students, people who need to grow, especially in university that nowadays they are currently an additional increase in publication, and you can contribute because you have experience, you have made that way how to publish a good paper, how to try, even absolutely. We have rejection every week or every few days, but also it's true that we have a good acceptance rate because of we have experience, we know how to prepare a paper, and the most important, we try to improve in new lines and providing fresh theoretical improvement.
Thank you.
So maybe that's things important in that way. But maybe if I had to choose one, now when you reach a position, you can start to support new researchers.
Yes, you're totally right. Thank you very much for connecting to us.
You're
all
welcome.
This information. By the way, if you talk to any Turk, the second question is, how is weather there? How is weather in Spain?
Weather?
Yes.
25 degrees.
Seems nice. Thank you very much.
No climatic change. This is an old-fashioned idea.
Thank you very much. Have a nice day.
Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye-bye.
Thank you. And arkadaşlar, bu arada Dr. Lorente de yüksek atıf alan listesinde, aynı zamanda da çok sayıda çalışma basan bilim insanlarından bir tanesi. Dünya tarafından da çok yakından takip ediliyor. Önemli derlerinde editörü. Şimdi dördüncü konuk için, bu arada ben bu bölümün adını da söyleyeyim. One Question, One Answer diye koydum ismini. Dördüncü konuk için Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'dan Dr. Dagar bağlanacak. Enerjisi çok yüksek bilim insanı olarak. Hiçbir boşluğu kaçırmaz. Önemli gördüğü her şeyi yazıp çiziyor. Onu da çok takdir ediyorum. Dr. Dagar, how are you?
Good afternoon, sir. Yeah, I'm fine. How are you?
I'm all right. Thank you very much. Could you please introduce yourself?
Yeah, sure. I'm Vishal Dagar. I used to live in New Delhi, India, and I did my PhD in economics. And prior to that, I did my master's and bachelor's also in economics honors from New Delhi. And right now, currently, you know, got an offer for postdoctoral fellowship from Ryerson University, Canada. That is also in economics. And apart from that, I'm teaching here as an assistant professor in a business school, a very reputed business school of India, Great Lakes Institute of Management. Prior to that, I used to work with the World Bank as a junior economist and as a data scientist with an international MNC here. And apart from that, I also used to work as a junior and senior research fellow at Delhi School of Economics, University of Delhi. And I have published around 50 SSCI, SCI papers in the field of economics, agriculture economics, environmental economics, and, energy economics. Apart from that, I used to work on, analyzing the technical efficiency, which actually helps us to understand about the idea of productivity. So I'm an expert here in utilizing machine learning, artificial intelligence treatment for simulation processes for developing models of technical efficiency with the help of
Thank you. My question, you said 50 publication so far. How do you find the topics?
Yeah, I used to work in teams actually, and prior to that, I was had a very exhaustive supervisor in my PhD. He asked me to collect the secondary data of the whole India. So it took me around 2 years to collect the secondary data as well as to collect the primary data related to 55 variables. So from that, I learned a lot. And apart from that, I used to be, in Corona, in pandemic, I used to connect with many international researchers. And I, spent time on, various social media sites where I, connected with very good international researchers like Professor Arshan, Lorente, and you, and Dr. Rafael Alvarado. Yeah, so we used to connect over the social media, and we have to be very pleasant in connecting with people who, because researcher is a very sensitive community, and I worked with dedicatedly and delivered on timely and on deadlines. So they also regard us, and we also pay homage to them, their requirements, their deadlines. So, it makes a sense that we collaborated in a very good sense, and we delivered on multiple topics. So basically, I focused on the area of agriculture economics. My area is agriculture economics. I used to work a lot in that. And the very first paper I published in Journal of Clean Production from my PhD topic. So from there, I got the confidence, and from there, I got the team. From there, I got the people where, I used to interact with. And, I'm feeling blessed that, I'm in touch with you people who have very high reputation in research. And I also used to see your tourism. I'm very, impressed with your tourism economics paper, though. And I wish to work with you for papers like tourism economics. And apart from that, I also have a very big wish to work with Professor Arshan and Professor Lorente in a very nearby future, very nearby future.
Thank you very much to you also. I want to say have a nice day too. Take care of yourself. We talk later on.
Thank you so much. Thank you
very much. Şimdi bir konuğum da Pakistan'dan, doktorasını yeni bitirmiş hanımcağızlardan bir tanesi. Dr. Amin, are you here? Ben konuklar hakkında daha sonra detaylı bilgiler vereceğim.
Hello, professor. Yes, I am here.
Thank you very much. Accepting me. How are you?
Yeah, I am good. How are you?
I am okay. Could you please introduce yourself?
Yeah, sure. So my name is, first of all, I will thank you for giving me this wonderful opportunity to talk in front of many people from different cultures, different countries. Now I will explain myself. My name is Dr. Asghar Amin. I am from Pakistan. I have done postdoctorate and PhD from China. Currently, I am working as assistant professor at Sakhar IBA University, Pakistan. In addition, I have more than 6 years teaching experience both at national and international level. Currently, I am associated with 5 journals as a peer reviewer. So like, for example, I am a peer reviewer in resources policy, environmental science and pollution research, economic change and restructuring, and many others. So I think that's it.
Thank you. Thank you very much. Let me ask you a question too. What's your dream in scientific community?
Can you please
expectations?
Sorry, can you please repeat your question?
Could you please ask to I think connection is not good.
Professor, there is some distortion in the voice.
I got it. Let me ask. In the scientific community.
Yeah, sure. Actually, you know, in recent era, it's not very easy or even not very difficult to be a part of this scientific community. So, for example, like if you want to be a part of this scientific community or you want to be a good researcher, according to me, there should be 2 things a new researcher must focus on. The first one is consistency, and the second one is hardworking. If you will have these 2 goals in your life, believe me, you will never face failure in your life. Like, for example, in this context, I will share my own experience with you. Up till now, I have more than 30 research papers in SCI, SSCI, or other journals. Even up till now, I have secured more than 11 impact factor journals. So back to few years when I started my research journey, I wrote a research paper. Even that at that time, I didn't have much know-how to write a paper for the SCI or SSCI journal. So back in 2019, I wrote a research paper and submitted in a journal. So I will not mention the name of the journal because it is against the ethics. So I have submitted that journal, and my paper was under review for 10 to 11 months. And after 10 to 11 months, I got the rejection email. You know, that was so, that made me so disappointed, even it demotivated me. But, you know, I didn't lose hope at that time. I worked on my paper for about 1 to 2 months, and I submitted that paper in another journal. And would you believe that within 3 to 4 months, my paper got published, and that was SSCI, journal having impact factor 3. So the purpose to share my own story is that to motivate the young scholars and young researchers that be consistent and be motivated in your field. Never ever lose hope. Even research, not even research or academic field or even our life consists of several ups and downs. Most of the time we face ups and downs in our life, but this is not the end of our life. Even if we will do hard work, if we will make some efforts, this is the beginning or this is the success of our life. Even I will not say that I am a very good researcher, but I always try to be a good researcher. I always try to be more focused with my work. I always try to write an innovative paper, to develop an innovative idea. So to be a researcher, to be in the field of this scientific community is not that easy or not that difficult, but it's up to you how you will deal this, how you will motivate yourself, how you will hard work or be consistent with your objective or with your goal.
Thank you very much for all the useful information.
Thank you so much, Professor, for giving me this wonderful opportunity. Thank you once again. Take care yourself.
Talk to you later on. Thank you. Take care. Stay blessed. Son konuk dünyanın öbür ucundan, Ekvator'dan. Dr. Rafael, are you here? Bu arada telefonumdan bir check edeyim bakayım. Saatleri karıştırmadıysak. Rafael, are you here? Birazdan dönebiliriz Rafael'e. Mesaj yazmış, bağlanmaya çalıştığını ifade ediyor. Şimdi baktığı zaman, bu arada bir konuk daha vardı. Çin'den Ma, onu da çağırmıştım. İngilizcesine güvenmediğini söyledi. Ama Türkiye'ye bizlere çok çok selamlar iletti. Çin'den alıp ne derler ona? Endonezya, Pakistan, Hindistan, ondan sonra Romanya, İspanya, Ekvator'da bitiriyorduk. Bu çizgiyi bir çizdik. Birkaç dakika içerisinde, yarım saat içerisinde hepsine ulaşmaya çalıştık. Şimdi sorum şuydu. Kim bu bilim insanları? Bunların ortak özellikleri ne? Cevabını vermeden önce konukları biraz oyalıyorum sizi. Eğer Rafael bağlanırsa onu da almak istiyorum. Tanıtayım tekrar. Şöyle not. Mağda diyorum kendisine. Romanya Pitești Üniversitesi'nde finans çalışıyor. Çok konusunda ne derler? Azimli bir insan. Ben öyle tanıdım. Yaklaşık 7-8 yıldır research ortaklığımız var. Ne zaman hangi görev olursa olsun hiç bir ne derler olumsuz yanını öne çıkarmadan task oriented bir şekilde fazlasıyla görevini yerine getiren, bir görev olarak adleden ve en iyi şekilde yapmaya çalışan birisi ve bilim adına da çok arayış içerisinde sürekli bir şeyler bakıyor, inceliyor, konuşuyor, okuyor, dersine giriyor, öğrenci yetiştiriyor. Yani birilerinin üzerinde eli var. Ben onu çok seviyorum. Kendisi bu anlamda bize düşüncelerini de paylaştı. Doktor Arşan Şerif Samva Üniversitesi'nden. Kendisi birçok derginin, önemli derginin editörü. Aynı zamanda en fazla atıf alan bilim insanları içerisinde de Stanford listesinde üst sıralarda yer alıyor. Yüzün üstünde indeksli yayını olan birisi ve çok sayıda uluslararası ortaklık yapabiliyor. Birçok açıdan farklı özellikleri var ve bir çalışmayı 5 dakika içerisinde inanın o noktaya gelmiş. Sadece şöyle gözüyle gezdirdiğinde hemen onun hakkındaki notunu verebiliyor. O derece işinde iyi birisi. Üçüncüsü Castilla Üniversitesi İspanya'dan Lorente. Kendisi yine doktor Asya'dan hiç geri kalmıyor. En fazla atıf alan araştırmacılardan biri Stanford listesinde. Birçok Elsevier dergisinin editörlüğünün yanı sıra aynı zamanda diğer Springer gibi neydi onun ismi, MDPI gibi birçok grupta da hem özel sayılar çıkarıyor, hem hakemlik yapıyor, hem yazarlık yapıyor. Bu anlamda da o da çok özel birisi. Ona da gıyabında yine teşekkür ederim. Dördüncüsü Vishal. İfade ettiğim gibi enerji çok yüksek. Sürekli yeni bir konu kovalıyor. Dünya Bankası tecrübesi de var. Yani önemli geçmişin yanı sıra. Biz çok sık da görüşürüz. Departmanlarla olan ilişkileri de çok yoğun. Dünyanın her yerinden her insanı tanıyor. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Bilim açısından da çok yetkin. Dolayısıyla onun da izlenimlerini aldık. İBA Şükür Üniversitesi'nden Aska Amin çok sevdiğim bir karakter. Zira aynı şekilde çok task oriented, doktorasını yeni bitirmesine rağmen anormal işler yapıyor. Çok önemli insanlarla ortak çalışmaları var ve bir arayış içerisinde sürekli bir konu getiriyor, konuşuyor, üstünde tartışıyor, fikrini söylüyor. Yani böyle yüzünü gözünü ne derler parçalıyor, bir şekilde söylüyor. Yani bu olmadı deyince onu düzeltmeye çalışıyor. Onu tam olarak yapmaya çalışıyor. Fazlasını üstüne koymaya çalışıyor ve gördüğünüz noktada çok genç biri olmasına rağmen hala bilim dünyasında çok önemli hedefleri var. O yolda da koşuyor. Aynı zamanda çok da aktif birisi. Bir daha sorayım. Eğer bağlanamayacaksak Rafael'e. Dr. Rafael, are you here? Dr. Rafael, are you here?
Hello, Professor Sam. Yes, I am.
Okay. Ancak oyalayabildim. How are you? How is everything in Ecuador?
Thanks. I am very, very happy to share my small knowledge with you.
Thank you very much for accepting me. So, could you please introduce yourself? You have 1 or 2 minutes.
Perfect. My name is Rafael Alvarado. I am currently work at the National University of Loja, Ecuador, a country located in South America. The areas of interest my research are development economics, environmental economics, and energy economics. I am currently a reviewer for the major journal of the areas of interest has Journal of Cleaner Production, Energy, Economic Analysis and Policy, Resource Policy, Energy Policy, and others. In addition, I am editor-in-chief of the Economic Journal.
Thank you very much. Let me ask you a question, Leighton. What is the best paper for you?
The best paper is the research that help to understand the causes of the problem and how we can solve the challenge to improve the welfare of the society. The best paper is the one that inspires your young researcher to seek the solution that society demands. At all would like a more sustainable and comfortable world to live in. What we can do for society, her researcher, through research is very rewarding.
You hear me?
Excuse me?
Yeah. Did you finish?
No.
I lost to some part because yes.
You can hear me. You can hear me.
Yes, we are hearing you well.
Perfect. Forget a best paper. There are no recipes for success. There are only good practical recommendations. Work hard every day. And do not spend time and energy on Hunslet's things, use the most modern methodologies and work as a team. It is very, very important work as a team. Remember that knowledge is for society to help solve the economic, social, and environmental problems, which makes me happy and will help achieve a more sustainable and comfortable world. The best reward for a researcher is social recognition for contribution to solve a problem with our knowledge. The start point of the problem is affecting a city, country, a region, or the world.
I think you finish.
Yes.
Thank you very much.
So I'll
talk to you later. Have a nice day. Say hello to everyone.
Sure. Thanks, sir.
Thank you very much, Rafael. Evet, Rafael'le bu dünya üzerindeki turumuzu bitirelim. Şimdi sorumuzun cevabına geçelim. Kim bu bilim insanları? Ben şöyle anahtar kelimeler çıkardım. Onların üzerinde okuma yapacağım. Birincisi gözlem yapan insanlar. İki, merak duyan insanlar. Üçüncüsü araştırma yapan insanlar. Dördüncüsü deney yapan insanlar. Beşincisi not tutan insanlar. Altıncısı sabırlı insanlar. Sekizincisi güncel insanlar. Dokuzuncusu hayalperest insanlar. Onuncusu yaratıcı ve inovatif insanlar. On birincisi tarafsız insanlar. Bir diğeri objektif insanlar, kendine güvenen insanlar ve en sonuncusu insanlığa fayda yaratmaya çalışan insanlar. Bunlar sizsiniz, bunlar biziz. Dolayısıyla bu noktada bu One Question, One Answer bölümün temel amacı, dikkat ederseniz bu arada Rafael, if you want to leave, you can leave. We'll continue in Turkish. I'll talk to you later. Take care of yourself, please. Okay? Bu çizgideki İngiltere Grimm, o da profesörlüğü geldi. Amerika'dan 2-3 kişi daha vardı. Sonra düşündüm. Diyeceksiniz ki bizim şartlarımız Amerika ile İngiltere ile bir mi? Tam onu o soru aklıma geldi. Dolayısıyla onları hemen denklemin dışına aldım. Bizim bir tık üstümüzde, bir tık altımızda ülkeler. Ve bunların şartlarımız aynı aşağı. Kenara bırakın ama diğerleriyle aynı. Hatta bizden daha zor durumda veya imkansızlıklarla mücadele eden bu ülkelerin içerisinde ülkeler. Biz olmaması adına bu kabuğunu kıran insanlar nasıl bir şeyi başarıyorsa, hani ben bu noktada Türk milletinin ferasetine çok güveniyorum. Yeni kuşak çok güzel geliyor. Aramızda konuşmanın başında da kendileriyle sohbet etme fırsatı buldum. Uğur Korkut Pata var. Ondan sonra Mustafa Hoca var, Tevfik Kartal. Yani yapılıyor. Bu noktada hiç bir kere motivasyonunuzu bozmamalısınız arkadaşlar. Yapanların da bizden fazlası olmadığını bilmemiz gerekiyor. Biz azim ede ede yapacağız. Bu işleri bitireceğiz. Dolayısıyla bu motivasyondaki temel amaç hiçbiri bizden farklı değil. Bu arada Rafael'de geri döneyim. Rafael Latin Amerika top 10 listesinde ekonomistler arasında. Yani öyle göründüğüne bakmayın. Çok background'ı iyi, çok iyi dergilerde yayın yapıyor. Kendisiyle de çok yayınımız var. Çok da iyi bir momentum yakaladık. Müthiş bir çocuk. Bulmalısınız. Alanınızda bulmalısınız. SSCI dergilerden ret yeme noktasında top grafikte noktalara gelmelisiniz. Her yediğiniz retten bir şey öğrenmelisiniz. Yeni şekilde kendinizi geliştirmelisiniz. Dolayısıyla cesaretinizi toplayıp artık ben de yapabilirim diyebileceğinizi düşünüyorum. Bu arada Ömer Hoca'ya sorayım. Bir ara verelim mi? Çünkü arada üçüncü bölüm olarak ben bir atölye çalışması planladım. 15 dakikada bir kurgu yapacağız birlikte. O en başta ifade ettiğim kağıt kalemin diğer yüzüne bir makaleyi 15 dakikada nasıl çatılayabiliriz onu konuşacağız. Ondan sonra da soru cevap kısmına geçeceğiz. Hocaya bir soralım bakalım.
Devam edebiliriz hocam. Bağlanırsak hani şey olabilir. Herkes yarısını kaybeder.
Ara vermeyelim. Peki. O zaman şimdi gerildik. Belki bazı anlamadığımız yerler oldu. Veya kaçırdığımız noktalar oldu. Rahatlamamız lazım. Bu sunumun formatı farklı olduğunu ifade etmiştim. Şimdi siz kapatarak mavi bir gökyüzünü aklınıza oturtun. Şöyle bir düşünün. 10 saniye mavi bir gökyüzü. Evet. Şimdi bir 10 saniyede dingin bir denizde, durgun bir denizde kafanızın ne kadar rahat olduğunu hayal edin. 10 saniye. Peki. Şimdi son bu noktada testimiz şu. 5 parmağınızı lütfen şöyle gösteriyorum. Masanın üstüne koyun. 5 tane mutlu an düşünün hayatınızda. 5 tane mutlu an. Kağıdınıza yazın. 5 tane mutlu anınız. En evet, evlendiğim gün diyebilirsiniz, çocuğumun olduğu gün diyebilirsiniz vesaire vesaire. Bakın özellikle pandemiden sonra ben uzun süre Atatürk Üniversitesi'nde de görev yaptım 14 yıl kadar. Orada da çok yoğun bir idari görevim vardı. Hatta pandemiden önceki bu uygulama otelinde 3 yıl gecem gündüzün birbirine girmişti. Yani akademik tarafa çok girememiştim. Pandemiyle birlikte bu hayatımın 5 tane önemli anının içerisinde bir makale, bir proje üretmek oluyor benim. Dolayısıyla bu motivasyonla hareket ediyorum. Bir çalışma çıktığı zaman inanın çok mutlu oluyorum. 5'in bir tanesini çok dolduruyorum içini. İçini doldura doldura gidiyorum. Bu kafayla hareket etmemiz lazım bu noktada. Evet, rahatla. Gökyüzünü hatırladık. Şimdi bir makale çatısını birlikte oluşturalım. Öncelikle başlık kısmında. Aktif katılabilirsiniz. Herkes fikrini söyleyebilir. Makale çatısını oluştururken kimi bilim insanı önce yazıp sonra makale başlığını üretiyor. Kimisi de makale başlığının içerisini doldurmaya çalışıyor. Bu aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya olarak bakmayalım. Makalenin başlığını oluştururken sizden ricam almış olduğunuz kağıt kalemle 3 tane anahtar kelime yazmanız. Evet, bunu hep beraber yapalım. Çünkü bu bir atölye çalışması. 3 tane çalışmak istediğiniz bir konuda anahtar kelime yazalım. Başlık olarak yazalım. Yani bilmem neyin bilmem neye etkisi gibi uzatmıyoruz. 3 tane anahtar kelime olarak ifade ediyoruz başlık için. Evet, her biri için şöyle 5 saniyeden 15 saniyemiz olsun. Evet, anahtar kelimelerimiz kısmına abstract kendi içerisinde tekstin tamamını özetlediği için parçalar içeriyor. Bunlardan ilk kısım abstract'ta çalışmanın yani ne diyorlar ona, problem statement kısmı veya amacınızı belirtmelisiniz. Amacınıza yönelik 3 tane anahtar kelimede büyük harflerle abstract yazın lütfen. Ondan sonra da 3 tane anahtar kelimeye çalışmanın amacına ekleyin lütfen. 3'e kadar. Bu illa 3 olmak zorunda değil ama sınırımız olsun. Çünkü öbür türlü çok uzuyor. 3'e kadar çalışmanın amacı. Yani atıyorum ekolojik ayak izinin işte bilmem ne ile ilişkisini araştıracağım ama 3 tane anahtar kelimeniz oradan ekolojik ayak izi olsun, işte ekonomik büyüme olsun gibi. Evet, bunun devamındaki kısımda metodolojiden bahsetmemiz lazım. Şunu kullandım, şöyle topladım, data şu yıllar arasında gibi ya da alanında kullanacağınız yöntemi ya da işte filolojideyseniz ona göre görüşme tekniğimi, 3 tane anahtar kelimeyi de metodoloji kısmına özette yazıyoruz. Ömer hocam sıkılmadın değil mi?
Yok hocam, yok.
Böyle bir sıkılmış gibi gördüm de seni. Yoksa çok mu rahatladın gökyüzü falan derken?
Rahatlama fazla oldu hocam.
Biraz fazla mı oldu? Tamam hocam. Kusura bakma, dozajı fazla kaldı, kaçtı demek. Evet, üçüncü kısım, yine abstract'tayız. Main findings diyoruz bunlara. Ne bulduk? Bulduklarımıza yönelik 3 tane anahtar kelime de buraya yazalım. Tabii bu yüzdeli bir buluş olabilir, bir karşılaştırmalı buluş olabilir. Tarama falan ne yaptıysanız, alanınızda nasıl bu işler yürüyorsa, sosyal bilimler olarak bahsediyorum. Veya indeksli dergiler özelinde bahsediyorum. 3 tane temel, tabii şu an ama çalışmanızın aşağı yukarı neler bulacağınızı, beklentileriniz doğrultusunda bu 3 anahtar kelimeyi oluşturun lütfen. Daha sonra da bu main findings'leri yaptıktan sonra bir politika üretmeniz lazım. İşte politika sürdürülebilirlik ışığında tartışılacaktır gibi. Bunu da 3 anahtar kelimeye kadar abstract'ın son kısmındaki yere yazalım. 3 anahtar kelime temel politika önerisi olarak. Sürdürülebilirlik bağlamında işte tartışılacaktır falan da diyebilirsiniz. Ama tabii 3 anahtar kelime sınırımız var. Şimdi çatıyı, temeli kurduk, devam ediyoruz. Intro kısmına geldik. Intro kısmında öne çıkacak. Daha doğrusu öne çıkmış çalışmaları bir genelleştirmeniz lazım. Buranın içerisinde. Kim son yıllarda neler çalıştı? Seminerin başında söylediğim gibi alanınızda çalışan insanlar, önemli insanlar var illa ki. Onları takip ediyorsunuzdur. Önemli dergiler var. Buralarda kim neler yapıyor? Onları takip ettiğinizde intronun bu kısmını çok kolay geçiyorsunuz. Ve bunu yaparken de biraz spesifik olun lütfen. Yani çok detaya kaçmadan ama öldürücü bir şekilde. Genelleştirdiniz. 3 anahtar kelimeyi bu şekilde türettiniz. Daha sonraki aşamada intronun niş kısmına geliyoruz. Çalışmanın mesela nişten kastım şu, climbing kısmı, gap kısmı var ve bu noktada 3 tane anahtar kelime de buraya yazalım. Tabii şey de var burada, özür diliyorum, söylemeyi unuttum. Raising the question kısmı var. 3 tane anahtar kelime de niş kısmına yazıyorsunuz. Yani çalışmanız niye önemli? Konuyu çalışıyorsanız bunun önemini niş olarak bize sunmanız gerekiyor. Tabii ben bunları ifade ederken aynı zamanda bir editör gözüyle yaklaşıyorum olaya. Evet, diş kısmını da yaptıktan sonra bir sonraki paragrafta da işte the purpose of study was to diye başlayan cümleler var. Bu çalışmanın amacından katkısına doğru giden bir kısım. Çalışmanın amacından, çalışmanın orijinalitesi katkısına doğru giden kısmı için üç tane anahtar kelime de buraya istiyoruz. Evet, belki de kolay kısımlardan bir tanesi, zira hem alanınızdaki bilim insanlarını hem de dergileri takip ediyorsunuz. Literatür kısmı, literatürde ışık işte şu çalışma, şu tahlil arasında şu yöntem kullanarak şunu yaptı, şunu buldu. Ne bileyim, çok eskide kaldı. Evet, bunu kullanın. Artık klasikleşmiş, öne çıkan çalışmalar açısından. Fakat esas burada bir editörün baktığı husus, literatürde sentez yapabiliyor musunuz? Dolayısıyla sentezin sonunda da sizin yapmış olduğunuz çalışmanın bunlardan ayrışan yönlerini vurgulayabilecek şekilde öne koyacağınız kısım. Dolayısıyla literatürde senteze çok dikkat ediyoruz. Sentez. Tabii bunun içerisinde tablolar da kullanabilirsiniz. Ne bileyim, apex'e koyabileceğiniz farklı grafikler olabilir ya da açıklamalar olabilir. Alan alan bunlar değişiyor sosyal bilimler içerisinde. Sonra üçüncü kısma geçiyorum çalışmada, metodoloji kısmına. Metodoloji kısmında yapacağımız ilk husus, bu data veya işte hangi teknik kullandıysanız nereden buldunuz? Amacı ne bu datayı ortaya koyarken? Ve kullanacağınız metodoloji. Hani ekonometrik bir çalışma yapıyorsanız, atıyorum onunla ilişkin, biraz kitabi bilgi istiyor yani burada. Ama boğmadan, anlatabiliyor muyum? Biraz hafif geçmek lazım. Olmazsa da olmaz kadar kısmını, bu kısmı eklememiz gerekiyor. Üç tane anahtar kelime de metodolojiye genel anlamda istiyorum. Tamam mı? Üç tane genel anlamda. Çok detay yapmıyoruz. Detayları zaten video herhalde web sitesine konulacakmış. Orada bir daha dinlediğinizde oradan duymuş olursunuz ve onu o şekilde geliştirirsiniz. Metodolojiyi bitirdik. Ne bulduk? Bu metodoloji sayesinde ne yaptık? Findings diyoruz. Findings'lerde genel olarak iki paragraf veriliyor. Findings'lerde bulduğumuz kısımları genelden özele, yine findings'e genel olarak üç tane anahtar kelime yazalım. Ne bulduk? Aşağı yukarı yazmış olduğunuz başlığa ilişkin bulacağınız şeyleri tahmin ediyoruz. İç literatür okuması yapılmadı. Düşünün, o şekilde yaptığınızda çok daha rahat bir yazma, çatı kurma işlemi olacak. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Sosyal bilimlerin her alanı bir değil. Bunu kabul ediyorum. Ama genel mantığı aynı. Evet, üç tane de findings yaptıktan sonra yeni bir section diyoruz buna, discussion kısmı. Burada tartışmamız lazım. Bulduklarımız ne işe yarıyor? Evet, tartışalım. Yani nasıl ki arkadaşınızla oturup bir şeyi, bir savı hararetle savunuyorsanız, bulduğunuz sonuçları savunmalısınız. Tartışmalısınız, anlatabiliyor muyum? Katkıları noktasında, işte ortaya çıkardığı etkiler noktasında tartışma kısmını üç tane anahtar kelimeyle, evet, yavaş yavaş geçiyoruz. Evet, tartışma kısmını da geçtikten sonra bunun içerisinde tabii tartışmayı yaparken bir takım alanlarda limitation and feature gap kısmı bunun içerisinde oluyor. Bir takım alanlarda da ya da bir takım çalışmalarda da genelde conclusion'ın sonunda veriliyor. Yani bu sizin tercihinize kalmış. En fazla hakem der ki buradaki kısmı al, sona koy ya da sondan şuraya geç. Yani burada bir şey kaybetmiyorsunuz. Bu sizin biraz tarzınız olarak öne çıkabilir. Ben daha çok conclusion kısmını sonunda vermeyi tercih ediyorum. Çalışma biten hemen referanslardan önce. Son kısım ise, üç anahtar kelime istediğim son kısım ise sonuç kısmı, conclusion. Tabii burada bir çalışmayı genel olarak özeti bir daha yazmamak koşuluyla, özetteki bir cümleyi tekrar etmemek koşuluyla bir sonuca bağlamanız lazım. Sonuç kısmı içinde üç tane anahtar kelime. Şimdi zor kısmı dikkat etmez. Bir SSC'yi yazıyorsanız Türkçe atıf yapmayın. Çünkü editörler buna çok iyi bakmıyor. Ha, tabii çok önemli çalışmalar var. Atıyorum Günay 2008 demiş. Ya Günay da bir yerden almış. Orijinaline ulaşalım yani. Atıfın atıfı şeklinde değil. Referansların güncel olması ve hitap ettiğiniz dergiden çalışmalar içermesi çok önemli. Güncelden kastım özellikle son 3 yıl, hadi bir demedim 5 yıla kadar inin. Ama son tartışmalar içerisinde, yani geminin içerisinde olduğunu editöre hissettirme görün. Yani ben hepsini son 3 yılda özümsedim. Eski çalışmalar tabii ki çok önemli. Onları göz ardı etmiyoruz ama onu literatürde tartıştık zaten. Dolayısıyla bu referanslar kısmını da es geçmeden istediğim 3 tane anahtar kelime değil, 3 tane o alanla ilgili referans gösterebileceğiniz isim yazın lütfen. Üç tane referans ismi yazın. Yani sahaya hakim misiniz? Yazamadıysanız, evet, hasta eksi oldu demektir. Evet, şimdi bu benim metodolojim. Yani muhtemelen Mustafa Hoca'ya sorsak o başka bir yol anlatacaktır. İşte Uğur Hoca'ya sorsak o başka bir yol anlatacaktır. Ömer Hoca'ya sorsak o başka bir yol anlatacaktır. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra şu yolda devam ediyorum. Bu anahtar kelimeleri şöyle hepsini birden görmeye çalışıyorum ve en çok kullandığım anahtar kelimeyi birinci sıraya yazıyorum. Kağıdın biraz ötesine. Mesela en çok atıyorum sürdürülebilirlik anahtar kelimeleri geçti. Bu sectionların her birinin içinde. O zaman en çok sürdürülebilirliği kullandığımı görüyorum ve onu kağıdın sağ tarafına yazıyorum. İkinciyi de yazıyorum, üçüncüyü de yazıyorum. Yani sonra bu anahtar kelimeleri yazdıktan sonra gidip hem Web of Science'da hem de Google Akademik'te tek tek arıyorum. Bunlarla ilgili kaçırdığım bir çalışma, yazılan bir şey var mı gibi check balance yapmak için yöntemi takip ediyorum. Varsa o çalışmalar masa üstüme indiriyorum. Onların da çalışmaya etkisi varsa hemen ilgili yerlere ekliyorum. Tabii şimdi diyeceksiniz ki belki de ya hocam İyi anlatıyorsun da şimdi benim bunu yazmaya hani İngilizce'de pek yetkinliğim yok. Ben yolun başındayım. Olabilir. Ya da ben işte tarih alanındayım. Bizde istatistik kullanmıyoruz. Tarih alanında karbon ayak izi kullanabilirsiniz. Ne bileyim kütüphanelerde. Bunu siz hesaplayamasanız da bunu hesaplayan birini bulabilirsiniz. Biraz almak, kendinizden bir şey katmak. Dolayısıyla ortaya yeni bir şey çıkarmak. Dedik ya bilim adamı kim? İnovasyon yaratıcı olmak. Kendi bulunduğunuz öz alan içerisinde bu konuların ne kadar çok tekrara düştüğünü zaten göreceksiniz. Dolayısıyla yeni bir şeyler yaratmak adına bu anlamda ortaklıklar çok önemli oluyor. Evet, İngilizce'de kalmıştık. Problemimiz var. O zaman çeviriye gönderelim. Bunu yaptıktan sonra bu İngilizce'ye güvenmeyelim. Bunu bir de proof'a gönderelim. Evet, biraz harcaması bol bir yol. Bir de bunun yanı sıra bir yıl bekleyelim, red diyelim. Mesela çok moral bozucu. Evet, gerçekten ben çok yaşadım bunu yani. Moral bozucu. Yani o çeviri kısmından kastetmiyorum. Bekliyorsun. Mesela geçen sene Mart'ta yüklediğimiz çalışma hala bir hakem raporu var. İki tanesi hala gelmedi. Bekliyoruz. Hatta bir moda oldu bugünlerde. 6-7 tane birden hakem var. Dergilerde anormal bir yığılma da var. Ama bir daha söylüyorum. Bakın ben hiçbir şeyde bahane yaratmıyorum. Bahane kabul etmiyorum. Yani yapabiliriz. Gerçekten yapabiliriz. Yapabileceğimiz yolda ne red yemekten, ne zaman kaybından, hiçbir şeyden yüksünmemek lazım. Dolayısıyla ilk önce bir cehd etmek lazım. Erzurum'da öyle deniyordu değil mi Ömer Hocam? Cehd etmek lazım. Bunu yaparken de bu yolun içerisinde redler olabilir veya olumsuz her türlü durum olabilir diye kenarına kafamızı yazmamız lazım. Şimdi bir de şunu söylemem lazım ki ben mesela bir yere atanmak için bir kriteri sağlamak için makale yapmıyorum. Gerçekten hayatımdaki o beş parmaktan bir tanesini oluşturduğu için, bu işten tat aldığım için, benim için mutluluk kaynağı olduğu için çalışıyorum. Evet, atanabilirsiniz, iki tane istemişlerdir, tam iki tane yaparsınız falan filan. Şimdi buradaki soru şu, bakın dünyanın bir çizgisi, motivasyonunuz artsın diye, sizden hiçbir fazlaları olmadığını görmeniz adına, belki bu noktada iletişim de kuramıyor olabilirsiniz İngilizce olarak veya anlaşacağınız bir dil olarak. Önemli değil, yazın. Yazdığınızı anlıyorlar. Teklif götürün, teklif alın. Yani bir şekilde bu alanda emek sarf eden insanlarla bir araya gelmek lazım. Bunu bir kongre, konferans boyutunda demiyorum. Ortak bir payda, ortak bir çalışma kapsamında söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde moraliniz bozulmasın. Bazen redler daha iyi bir makaleye, daha iyi bir dergiye, özür dilerim, gitmesine sebep olabiliyor. Bazen de çok güvendiğiniz bir çalışma elinizde kalıyor. Mesela şu son 3 yılda yaklaşık 10'a yakın çalışmayı çöp ettim. Niye? Sadece SSC'yi yayın yapacağım mantığından hareket etmeye çalışıyorum. Duruyor masanın üstünde, bilgisayarımda. Yani bakıyorum bazen, diyorum buna çok zaman harcayacağım. Ama bu üzüldüğüm noktada an geliyor ki o bana başka bir çalışmanın fikrini oluşturuyor. Ve her ne çalışma yapıyorsanız yapın, bir yeni fikir üzerinden gitmeye çalışın lütfen. Ben böyle yapıyorum. Yani mesela kendi çalışmam biraz dinleyicilerden bazılarına ya da çoğuna yabancı gelebilir. Çevresel kuzdet eğrisi çalışıyoruz mesela. Ya bunu zaten yapmış bir tanesi. Acaba biz bunu neyle birleştirirsek ya da neyin üzerinde test edersek yeni bir şey yaratabiliriz gibi. Çünkü editörün bu ilgisini çekiyor. Ve bunu yaparken de mesela Erzurum'da Çaykara ile üniversite arasındaki dolmuşlara bilenlerin işte öğrencilerin talebini araştı. Ya şimdi editör, Wisconsin'daki editör Erzurum'daki Çaykara ile üniversite arasındaki dolmuş talebini ne yapsın? Yani ne işine yarasın? Öyle, eğer burada yeni bir ekonometrik yöntem geliştiriyorsanız, evet editör ilgilenir. Çünkü burada öne çıkacağını, hani bilimsel çalışma testine dönüştürecekseniz, gerçekten editör yani yüzüne bile bakmaz. Destekleyecek yersiniz, hem de birkaç ay bekleyip yersiniz. Bu yani bile bile bir ne derler, lades olma durumu olur. Yeni bir yeni bir konu düşünün, orijinalitesi olan. İşte bu noktadan çıkışı olarak benim tecrübem şunu söylüyor. Multidisiplin çalışma noktasına doğru hareket etmek. Şimdi bunu yaparken de işte o UYAK listesindeki alanlara lütfen bir bakın. Ha, bundan da sınırlı kalmayın. Belki bir tıp hekimiyle de yapabileceğiniz çalışma olabilir. Bilemiyorum. Benim olmadı ama. Veya işte ne bileyim su ürünlerinden bir arkadaşınızla işte bunu yapabilirsiniz hoca arkadaşlar. Yani ne bileyim omega 3 tüketimiyle ilgili getirip kendi alanına iyi gözleri görüyor mu? Bunun psikolojiye olan etkisi ne? Omega tüketenlerle tüketmeyenler. Yani bu şekilde multidisiplinler sizin için olacak. O yüzden önerim bu yönde. Evet, zamanımı çok diyorum. Bana verilen süreyi 20 dakika geçirdim. Tabii bu biraz uluslararası bağlantılardan da kaynaklandı. Ama yine de arzu ederseniz hep sık geçti bu seminer konusunda. 3 tane soru alalım. Ve yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizi bitirelim. Eğer varsa.
Hocalarımızdan soru soran var mı?
Evet, sanırım soru yok.
Ben sorayım hocam, şey olursa. Merak ettiğim şu hocam, bu kadar network ağınızı kaç yılda şey yaptınız? Ne kadar sürdü yani bu kadar kişiyle tanışmak, çalışmak?
Evet, ben tabii pek yerinde duramayan bir tipimdir. Muhakkak yaşadığım çevreyi sadece bulunduğum il olarak veya fakülte okul olarak görmüyorum. Bu uzun süre Amerika'da yaşamamdan da kaynaklandı. Biraz da Erzurumluluktan kaynaklanıyor galiba. Onda ne var farklı? Ve bu farklı olan şey benim olmayan bir eksiğimi giderebilir mi? Bir öğrenme sevdası var. Şimdi bunu burada isimlerini zikrettiğim arkadaşlarımız da var. Onlarla zaten tanışıyoruz, konuşuyoruz. Ama onların bakış açıları da farklı olabiliyor. Dolayısıyla atıyorum Romanya'daki hocamızla vedalaşırken defalarca birbirimize işte ne derler, bitiş cümleleri veya kurabiliyoruz. İşte herkesin kültürü farklı. Dolayısıyla bu kültür tanımak benim çok işime geliyor ve hoşuma gidiyor. Bunu da pandemiyle birlikte yaptım. Daha öncesinde de vardı uluslararası kontaklarım illaki. Ta ev arkadaşıma kadar gidiyor Amerika'dan. Onlarla görüşüyorum, ayrı mesele, ama bu ortak çalışma olayı onlarda daha kolay yürüyor. Daha task oriented. Dolayısıyla bu beni mutlu ediyor. Onlarla tanışınca da çok uzun sürmüyor. Bir network'ün içine girdiğinizde onların hepsinin içine girmiş oluyorsunuz zaten. Anlatabiliyor muyum? Tabii bu eğer bir şeyler ürettiğinizi görüyorlarsa onlar da sizinle tanışmak istiyor. Bu karşılıklı bir süreç. Biz burada kendi alanımızda ülkemizi temsil eden 15-20 kişiyiz. Bu kadar var mıyız Uğur?
10-15 varızdır hocam.
Evet, 10-15 kişiyiz. Evet, 10-15 kişiyiz. Bu, hadi 20 kişiyiz. 20 kişi işte biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Alanımızda temsil ediyoruz. Yani sıcaklıkları farklı, yaklaşımları farklı. Tabii onlar da bu alanda kendi ülkelerini temsil ediyorlar. Dolayısıyla şunu göstermeye çalıştım. Dünya küçük. Bakın, çalıştığınız alanda küçük. Gerçekten çok küçük. Eğer öne çıkan insanlarla çalışmak istiyorsanız. Ama öbür türlü zaten hani kendi alanında çalışacaksam zaten Türkiye'de 2000-2500 kişi var. Demek istediğimi bilmiyorum. Tam anlatabildim mi hocam?
Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
Hocam bir soru sorabilir miyim?
Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.
Merhaba hocam. İsminizi çok duydum. Buradan tanışmak nasip oldu. Hocam, içinde bulunduğumuz sistemde, bu özellikle COVID sonrasında kendimizi geliştirmek ya da...
Hocam, bu arada şunu sorabilir miyim?
Buyurun.
Önce hangi alanda olduğunuzu bileyim hocam.
Hocam, iktisat teori,
Ay beraberiz.
Evet hocam. O yüzden isminizi duydum, çalışmalarınızda okudum. Yeşil ekonomi çalışıyorum hocam.
Kendime dedim Ayhe hocam, yanlış anladım. Biraz sıkıcı olduğunu söylüyorlar da o yüzden.
Severek yaptığınız hiçbir şey sıkıcı olmuyor hocam.
Doğru, bence. Doğru.
Hocam bu özellikle COVID sonrası biliyorsunuz kongreler falan artık online ortamda gerçekleşiyor. Bu sosyal ilişkilerimizi daha geliştirmek için şu anda kongreleri mi daha etkin görüyorsunuz, yoksa ResearchGate ve ağları mı daha etkin kullanmamız lazım? Bu konuda öneriniz olur mu?
Hocam şöyle önerim olur. Ben COVID'e yakalandım hemen ilk başında.
Geçmiş olsun hocam.
Sürecin ilk başında yakalanmıştım. Sonra o odada bir hafta kapıyı açıyor. Böyle sanki içeride şey gibi yemek uzatıyor. Diyor sarılmış falan filan, aman baba bize geçmesin şeklinde. Dedim geçmez bu. Yani bir hafta geçmiyor. 2 yıl, 1 yıl öyle bahsediyorlardı. Bu nasıl geçecek? En iyisi dedim bir planlama yapayım. O hasta olduğumda yaptım bu planlamayı ve dedim ki yani zamanımı şöyle değerlendireyim. İnanın COVID sürecinde sabah normal 9-8 o saatlerde kalkıp kahvaltımı yaptım. Akşam 5'e kadar kendi çalışma masamda mesai yaptım. Sonrasında da yine sanki bir şey yokmuş gibi ailemden devamındaki zamanı geçirdim. Şimdi ben ResearchGate veya benzeri sosyal medya, şimdi satacak bir şey olması lazım. Evet. Mesela ResearchGate açtım. Oraya bir şey koymam lazım ki biri ona hani aynen resim Instagram'daki gibi düşünün, gelip beğenide bulunsun. LinkedIn gibi. Yani bir şey yapmak lazım. Bir aktivite üzerinden yürümek lazım. Dolayısıyla önce bir şeyler üretmek lazım hocam. Hı hı. Bunun dışında ben şunu şiddetle öneriyorum. İktisat teorisinde yeşil çalışıyorsanız yeşil çalışan insanları bulmak lazım. Onlara mail atın, tanışın hocam. Yani bunda hiçbir abes yok. Ben mail atıyorum. İrtibat numaraları yoksa istiyorum. Bulamıyorsam bir şekilde onları buluyorum yani. Ya da onlar beni buluyor yani. Son zamanlarda dünyanın her köşesinden buluyorlar. Bu insanlar biraz önce de bahsettiğim gibi küçük bir komünite bakın yani. Teori, iktisat diyelim, sadece teori değil, uluslararası da katalım, politikayı da katalım. İktisat alanı, evet Nobel falan veriliyor, çok büyük, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi falan ama alanda çalışan insanlar belli hocam. Dolayısıyla ben mesela şöyle yapıyorum bazen, daha doğrusu kendime bunu bir ilaç... Harvard Economic Review'den oturup makale okuyorum. Daron Acemoğlu ne yazmış diye merak ediyorum. Daron Acemoğlu kimle çalışmış merak ediyorum. O ne yapmış? Ya bir bakayım diyorum ya. Ben Bernanke mesela finansal krizde Fed'in sürecini biraz bozsa da bundan nasıl faydalanıp teorisi noktasında Nobel'i aldı? Mesela merak ediyorum. New York Times'taki yazılarına bakıyorum. Bazılarını eleştirmek istiyorum. Eleştiriyorum da giriyorum altına. Diyorum zaten sen bu piyasayı biraz bozar gibi yaptın. Ama sonradan gelen daha da bozdu falan gibi. Şimdi bunun içerisinde olmak lazım. Bazen yazıyorum, cevap alamıyorum. Ama o çalışmamı bir yere yüklüyorum ya da bir yerde karşısına geliyor kişi, o kişi gelip beni buluyor. Yani alan küçük hocam. 2016 mı 2015'ten beri ben hiçbir konferansa, kongreye gitmiyorum hocam. Kongre ve konferansları yeme, içme faaliyeti olarak görüyorum. Gezme, görme, turizm olarak görüyorum. Bir iki tane heyecanlı asistanın törpülenmesi olarak görüyorum. Çünkü onlar oraya geldiğinde bir soru soruyorlar. Oradan çıkıyor. O profesör onu tokatlıyor. 2 saat böyle. Yani ne uğradığını şaşırıyor. Kongre hemen hızlı bitiyor. Ne yemeğimize oturalım. Yani benim hoşuma gitmiyor hocam son zamanlarda. Bilmiyorum, fikrim değişebilir belki. Ama bu noktada kongre, konferanslar Türkiye'de çok faydalı değil. Ama yurt dışında gidebilirsiniz hocam. Yani dünyada çok ciddi organizasyonlar var. Evet, turizm faaliyetleri de yanında var. Ama ondan ziyade tanışabileceğiniz networklar artabiliyor. Ben mesela Yunanistan Merkez Bankası direktörlerinden Kasım Ati ile tanışmıştım. Bundan yıllar önce, 2015 miydi, 14 müydü? İşte ondan bir çalışma da yaptık. Biraz Yunanistan'daki krizi konuştuk. Geldik Türkiye ile karşılaştırdık. Ya dedim ki, hadi bir şey yapalım. Hangi tezi yaptın? Ben şunu yaptım, sen şunu yaptın. Hadi bir araya koyalım, bir şey çıkaralım. Evet, çıkardık. Yani bu tür bir kongre işinize yarar hocam. Ama ne yazık ki Türkiye'deki kongre mantığını genel anlamda biliyoruz. Evet, alandaki öne çıkmış insanların yılda bir kere bir araya gelmesi, bu alanda ama hani bunun ne kadar efektif olduğunu tartışırım hocam. Bu başka bir konu yani.
Teşekkür ediyorum hocam.
Ben de hocam teşekkür ederim.
Cem hocam, mesajlarda bir soru var da ona da siz görebiliyor musunuz mesajları?
Sohbette mi var hocam?
Aha, sohbette bir sorumuz var.
Sağlıkla, sevgiyle sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çalıştığınız bir, ne hocam göremedim. Çok çalışmak istediğiniz bir bilim insanı var mı? Ya hayalperestlik vardı ya. Yani bu kayda geçecek ama olsun, yine de söyleyeyim. Ya ben mesela Daron Acemoğlu ile çalışmak isterim ya, gerçekten. Hani burada kim istemez ekonomi alanında olup? Yani ona hazır hissediyor musun diye sorarsan gerçekten hazırım ha. Yani onunla çalışabilecek bir konuyu çalışabilirim. Ha, %100'ünü çalışamam ama en azından %20-25'ine ciddi katkılar sunabilirim. Ya bu hayalim eskiden sıfırdı. Şimdi böyle bir hayalim olabilir yani. Bunda ben bir anormallik görmüyorum. Ben Bernanke ile de çalışabilirim. Yani Powell bu işte öne çıkmış, her insanla çalışabilirim. Bu kadar hani özgüvende hiçbir problemim yok. Ama bunun yanı sıra mesleğe ilk adım atmış bir insanla da çalışabilirim. Yani burada bir seçicilikten ziyade bu harmoniyi tutturmak ve doğru şeyleri yazabilmek önemli. Ama hayal noktasında evet, çalışmak isterim. Yani Mustafa hocam, sen çalışmak istemez misin?
Biz şu an hocam Korkut Hoca ve sizinle çalışmak istiyoruz. O noktadayız.
Teşekkür ederim. Ya Korkut Hoca zaten müthiş. Onunla çalıştık biz bir tane, iki tane. Üçüncüyü de çalışacağız hocam.
Yani biz Korkut Hoca ile Çin'de tanıştık. Biliyorsunuzdur belki. Dünya küçük. Öyle oldu.
Aynen öyle. Hocam sizin yani ilginç bir tanışmanız olmuş. Şimdi
hocam bir soru sorabilir miyim acaba?
Toplantının kaydı olacak mı? Bunu Ömer Hoca'ya soralım.
Kaydı aldım hocam. Bunu siz Akademik Yazım Destek Ofisi'nin web sitesine koyacağız kaydımıza.
Evet.
Tabii hocam bir sorun vardı ama.
Hakan hocam.
Merhabalar hocam.
Journal of Economy'de en son karşılaşmıştık. Ama evet, ben Erzurum'dan ayrılırken de sizin isminizi biliyordum.
Evet hocam. Ben de Atatürk Üniversitesi Ekonometri bölümündeyim hocam.
Bu arada Uğur Hoca da ekonometrisyen, biliyorsun.
Evet hocam, işte yani işte maşallah. Network'u
kurduk Ayşe hocam, gördüm. Bak, iki tane ekonometrist bir araya geldi. Hemen bir çalışma üretirler yani.
Başta siz, Mustafa hocam, Uğur hocam zaten gerçekten de alanınızda maşallah yani idollerimizsiniz işin açıkçası.
Estağfurullah hocam.
Allah yolunuzu açık etsin hem ülkemiz adına hem de çok kendi alanınızla ilgili çok faydalı çalışmalarınız var, takip ediyorum. Öncelikle tekrar emeğinize sağlık, teşekkür etmek istedim.
Çok teşekkür ederim.
Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Mesela hiç BOS yayını olmayan bir arkadaşımız, acaba BOS yayınına müracaat ettiğinde editörler bu gönderen kişiyi bir bakabiliyorlar mı? Acaba daha önce bir BOS deneyimi var mı? Bu etkili midir?
Evet hocam, etkili. Şöyle etkili. Şimdi editör de dergisini satıyor hocam. Şimdi bakın, ben editörlük yapıyorum. Tamam mı? Editör Hakan Eygü'den gelen çalışmayı kabul etmesi, iyi olmasının yanı sıra Hakan Eygü'nün o dergiye getireceği atıfa bakıyor. Getirdiği atıf ölçüsünde de derginin impact faktörünü arttırabiliyor ve yerinde kalıyor. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerektiği noktasında söylüyorsanız, çalışmanızın iyi olduğu noktada başlıyorsunuz. Ben böyle bir trend çiziyorum. Ondan sonra da düşüyor çalışma kaliteniz ama kabul ediliyor isminiz arttıkça. Bu benim için geçerli mi bilmiyorum ama böyle bir tespitim oldu sanki. Editörler bakıyor, gerçekten bakıyor. Ama şuna da bakıyor. Laçkalığını çıkarmış yatıp kalkıp yayın yapmayı, günde 3 tane yayın yapan insanlar neredeyse çıkmaya başladı. Şimdi editör de bakıyor, burada bir gariplik var. Ya da piyasa onun network'ü domine etmesin diye ondan gelen çalışmayı hemen reddediyor olabiliyor. Kimi editör de şuna bakıyor, ya yeter bilinen kişiler, biraz bilinmedik kişilerle gidelim. Dolayısıyla hocam o editörü bulmanız lazım, o dergiyi bulmanız lazım. Ekonometride diyelim Apply Econometrics dergisine, Apply Economics'e nereye gönderseniz o tarafının kuvvetli olması falan filanın yanı sıra reddi yiyebilirsiniz. Ama diyelim ki göndereceğiniz daha pür bir ekonomi dergisi, işte Economic Analysis and Policy gibi, oradan kabul alabilirsiniz hocam. Çünkü sizin orada öne çıkan çalışmanız ekonometrik tarafı oluyor. Bunu da doğru metnin içerisinde tekste kurguladıysanız satabiliyorsunuz hocam malınızı.
Teşekkür ederim hocam.
Dolayısıyla bir olacak, iki de olacak. Ben birinci çalışmama kabul aldığımda gece ikiydi. Böyle bakıyorum her gün. O anımı lütfen anlatayım. Gece iki, yani şey diyor işte, decision in process diyor. Tam böyle karar açıklanacak. 3 gün oldu, 5 gün oldu. Gece 2'de bir baktım. Şöyle şeyi kapattım, telefonu dua etmeye başladım. Ondan sonra açtım. Halbuki şu an olsa yani onun kabul edileceğini biliyorum. O an başka bir duygu yaşıyorum. Kabul edildiğini gördüm. Kalktım odanın ortasında. Gecenin vakti biraz böyle ses yaptım falan filan. İşte seviniyorum falan. Eşim ya ne yapıyorsun dedi ya. Çocuklar uyuyor gibi bir tepki verdi. Dolayısıyla şimdi bu ilkten başlıyor, sonra doğru gidiyor hocam. Ama ben net şunu söylüyorum. Bunun da bir sınırı yok hocam. Biz mesela Uğur Hoca'yla geçen konuştuğumuzda da ona da ifade etmiştim. Gerçekten yani bir tane daha yapayım, bir tane daha yapayım. Bu biraz kafa sağlığını bozabiliyor. Bence ayarında götürmekte fayda var. Yani. Ben çoktan bitireyim. Evet, sanırım başka sorumuz yok.
Tamam, herhalde başka soru yok. Bu kaydı zaten ben şimdi bilgisayara kaydettim.
Bir de ben bağlanan arkadaşlar içerisinde turizmciler de görüyorum. Benim hep makalelerimde Faculty of Tourism yazar. Turizm fakültesi bana kucak açanlar. Şimdi ben turizmle çevreyi aynı zamanda ekonomiyi birleştirdim, enerjiyi. Dolayısıyla bu alanda ilk çalışmaları yapmaya başladım. Yani turizm ekonomisi boyutunda ama enerji içerisinde barındıran ya da enerji olup turizm barındıran çalışmalar. Daha çok bu alanı doldurmaya çalışıyorum. Hatta sunumun başında hemen o kısma geçiyorum. Biraz popüler konu örnekleri vermek için bir takım notlar almıştım. Benden eksik kalanları hocalarım da tamamlasın lütfen. Ben mesela bugünlerde boş dipli yayınların popülaritesi açısından iklim değişikliğini barındıran çalışmaların çok popüler olduğunu görüyorum. Şu anki tren bu. İklim değişikliği. Mesela bunun işte turizmdeki yansımaları. Mesela bunun işte yarınki düzene yansımaları. Her alan için uygulanabilir çalışmalar. Pardon. Green kavramı var. Yeşil. Recycling süreçleri. Yani sürdürülebilirliğe açılan kapı. Çünkü kaynaklar artık artan nüfusa oranla yetersiz kalmaya başlıyor kimi yerde. Dolayısıyla bunu nasıl döngüsünü yaratabiliriz? Bu sürdürülebilirlik nasıl yapılabilir? Bir üçüncü konu da green'in yanı sıra dolayısıyla recycling ve sustainability dediğimiz kısım. Ekolojik ayak izi bu EKC'lerden önceydi biraz ama onun da farklı uygulamaları var. Onlar da popüler bu aralar. Nötralizasyon deniyor. Hem ayak izinin hem de diğerleri açısından. Mesela bu da bir popüler başlık.
Biz yapmıştık hocam sizinle.
Doğru.
Kendim de şahsen yapmıştım. Yük kapasitesi faktörü.
Aynen öyle hocam. O da çok popüler yine.
Onu tutturabilirsek iyi olacak bakalım.
İnşallah hocam. O... Çok önemli. Ama girişimcilikte böyle teknoloji bazlı bir girişimcilik, Techfin gibi firma öznelinde. Bunun da biraz önceki bahsettiğim konulara yakındı. Bu her alanda böyle hemen hemen. Yani bir girişimcilik konusu sosyal girişimcilik de dahil olmak üzere popülaritesine devam ediyor. Bir de ben 10 yıl önce işte bunu yapmıştım. İnovasyon konusu. Yani özellikle hizmet inovasyonundan ziyade teknoloji inovasyonu şu an çok çalışılıyor. VOS'ta. Ve bunun verimlilik etkileri firma bazında. Mesela iktisat teorisine çok yakın bir konu. Firma bazında. Tabii işletme gibi işte ne bileyim yani hocam hiç ilahiyattan bahsetmedik derseniz. Evet ilahiyatta mesela dinler tarihi çok popüler ama bu noktada hani satabileceğiniz bunları düşünmeniz lazım. Burada gönderdiğiniz dergi editörü de teoloji noktasında farklı bir inanışa sahip olabiliyor. Reddiyebiliyorsunuz. Çok iyi Arapça biliyorsunuz. Dergi İngilizce istiyor. Gibi karmaşalar var. Sosyal bilimlerin ne yazık ki problemleri bitmiyor. Başında vermem gereken istatistiği sonunda da vereyim. İngiltere'de her hemen 3 yayının bir tanesi SSC'yi çıkıyor. Atatürk ve Anadolu Üniversitesi'ndeki oranına gelmeden önce Türkiye ortalaması 25 ile 30 arasında. Her 25-30 arasındaki bir yayının bir tanesi SSC'ye çıkıyor. Atatürk ve Anadolu'da ise yaklaşık 90 ile 100 arası. Yani, ama burada indeksi kaçırmıyorum SSC'yi. Yani yayın çıkmıyor demiyorum. SSC'yi yayın çıkmıyor. Dolayısıyla yani İngilizler bu noktada çok SSC'yi tarafına ağırlık vermişler. Mesela dünyada farklı uygulamalar görüyorum. Zeeshank Üniversitesi şu 31 Aralık'a kadar Open Access'in hepsini açmış. Ne kadar yayınınız varsa hepsini ödeyeceğim diyor. Yeter ki SSC'yi getir yani bir şekilde diyor bana. Ya da atıyorum bazı Arap ülkeleri diyor ki benim üniversitemin ismini de yayınına yaz. Sana $1000 her yazdığın makale başına göndereceğim. Böyle bir kargaşa, bir savaş var. Ne kadar çok SSC'yi yaparım diye. Ama Çin hükümetinin mesela bir uygulaması var. Dergiler, daha doğrusu yayın evlerine ciddi ödemeler yapıyor ve Çin'den bir kotasyon istiyor. %20'sini bizden gelen yayınlar üzerinden kabul edeceksin diyor falan. Biz de bakıyoruz sadece TÜBİTAK'ta işte hemen hemen SSC'nin 3 katı bir ödeme oluyor. Bu alanda müzdaripiz. Ama akademik yazım birimleri de bu noktada ciddi katkılar sunuyor. Hem dil açısından, hem metodoloji açısından, hem de diğer yetkinlikleri açısından yola çıkmak isteyenlerin kervanını diziyor. Destek alabiliriz oralardan ama bir şekilde ben tekrar ediyorum, alanda öne çıkmış insanları bulmak lazım. Bir de Türk kafası şöyle bir kafa olabiliyor. Ya ben çok çalıştım, beni ikinci sırada olmam lazım, birde olmam. Ya bir tartışma içine giriyoruz. Bak ben inanın bu tartışmaya hiç girmiyorum. Ya ben nereye yazarsalar yazsınlar diyorum. Hatta birçoğunda dikkat edin advising. Yani benden nasıl yazalım diyorlar, ben de onu yapıyorum. Sonra atıyorlar. Yani sıkıntı yok. Çalışmanın içerisinde olun. Güncel konunun içinde olun. Anlatabiliyor muyum? Ama yönlendiren de siz olun tabii ki. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. Ömer Hocam, umarım beklediğinin dışında bir şey olmuştur. Evet, sürüden ayrıldık, kurt kapmamıştır.
Çok teşekkür ederim hocam. Yani bizimle aynı fikirde olduğunuzu da gördük hocam. Bazı şeylerde bakıyoruz. Yani o süreçleri yaşayanlar bilir derler ya. Biz de aynı sizin yaşadığınız süreçleri yaşadık. Hatta aynı dertlerden muzdaribiz. Ben de çok şimdi akademik yazım destek ofisinin koordinatörü olarak görev yapıyorum. Hocalarımıza sürekli söylüyorum üst yönetime, gelin bu open access'leri destekleyin diye, ama maalesef evet, çok bir destek alamıyoruz. Yani şu anda tek aldığımız mesela üniversitemizde Q1, Q2 yayınlara bir gram altın veriyorlar. Onu kurtarabildik. Yani inşallah devamında gelecek, ama artık dediğiniz gibi bunun
bu
kültür olarak yansıması lazım şeye. Yani herkesin bunu benimsemesi lazım ki bu işler
kültür, evet. Aynen öyle hocam. Yani bu bir kültür. Yani bana hani birisi fikrimi sorsa ben derim ki üniversiteleri direkt 3'e bölün. A, B, C kategorilerine. A'larda çalışanları her 5 yılda bir 6 ay yurt dışına gönderme zorunluluğu yapın. B'lerde başarılı olanları A'ya çıkarın. A'larda başarısızları B'ye indirin. B'lerin C'ye ders verme yükümlülüğünü getirin. Öğretim üyelerini researcher ve lecturer olarak 2'ye bölün. 3 ders bir araştırma, 3 araştırma bir ders olarak insanlar bu işi daha farklı yapsın. Yani burada bir kendi fikrim olduğunu bir daha ifade edeyim. Burada bir hani düşünce değişikliğine gitmemiz lazım.
O zaman ne olacak hocam? Herhalde öyle görünüyor. Şimdi alttan gelen nesil biraz daha bu kültürle alışıyor. Siz de söylediniz. Alttan kuvvetli bir nesil geliyor.
Evet. Bir de şöyle bir problem var. Mesela bir doktorantsınız. Hocanızla çalışıyorsunuz. Hocanız 40 yıl öncenin notlarıyla sizi devam ettiriyor. Ya dün ne olduğunu bile yani sürekli varyant işler, sürekli varyant tezler, değişik değişik. Yani orada da danışman engeli yaşayabiliriz ya da ne bileyim farklı departmansal problemler yaşayabiliriz. Ya ben onlara bakmıyorum ya, çayımı kahvemi alıyorum, oturuyorum bilgisayarın başına. O diyorum Darun Hoca bir yapmış yine bir çalışma. Okuyorum güzel, keyifli. Onu okurken de diyorum ki ben ne yapabilirim bununla ilgili, hiçbir şey çıkaramıyorum. Moralim bozuluyor. Bazen bir şey çıkıyorsa diyor yazıyorum, not alıyorum. Sonra dönüp onu bir kere daha düşünüyorum. Evet diyorum, yapabilirsem ben de böyle bir şey düşünüyorum. Ya da benim kendi düşündüklerim oluyor. Benim her yerde aklıma bir şey geliyor. Hemen telefonuma not alırım. Onları beynimin arkasında bir çalışıyor o. Çalıştıkça bir şeyler geliyor aklıma. Geldikçe de oturup onu planlamaya çalışıyorum. Kimlerle çalışabilirim artık? Çok fazla multidisiplin yaptığım için, yani kimlerle çalışabileceğimi de bildiğim için hemen hızlı bir şekilde kurguyu yapıp ya ona lead ediyorum ya da onun arkasından gidiyorum. Bir şekilde o çalışmayı çıkarmaya çalışıyorum. Yani. O hiç affetmem yani o noktada.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz de bayağı uzadı. Bu da toplantının verimli olduğunu gösterir hocam. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık.
Tekrar ben de çok teşekkür ederim. Akademik yazım birimine teşekkür ederim. Katılan değerli bilim insanlarına teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah kısa zamanda. Bunun da bir motivasyon yaratacağını inanıyorum.
İnşallah hocam.
Zaten videoyu da koyarsınız. Biz de izleriz hocam. Kendimizi görürüz.
Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. İyi akşamlar hocam.